Ayrım 6. Sabırsız Yürek. Stefan Zweig. Sayfa 57. Tabii bu sözümü tutamadım. 3 gün beklemeye bile tahammülüm yoktu. Suçumun tamamen affedildiğini bilememenin verdiği huzursuzluktan bir an önce kurtulmalıydım. Subay gazinosunda, kafede ya da başka herhangi bir yerde birinin beceriksizliğimden bahsedeceği korkusuyla sinirlerim bozuluyordu. Anlat bakalım. Kekes falvalardaki yemek nasıl geçti? Böyle bir soruyla karşılaştığımda, çok hoş insanlar, dün öğleden sonra tekrar çaya uğradım diye huzur içinde yanıt verebilmek istiyordum. Bir sorun olmadığını, bu işten alnımın akıyla çıktığını anlamalıydılar. Bu üzücü olay tamamen geçmişte kalıp unutulmalıydı. O an için önemli olan yalnızca buydu. Konuya nokta konulması gerekiyordu. İşte bu duygular ve gerginlik içinde ertesi gün, yani cuma, en iyi arkadaşlarım Ferenc ve Josie ile gezinti caddesinde dolaşırken birden kararımı verdim. Ziyareti hemen o gün gerçekleştirmeliydim ve arkadaşlarımın şaşkın bakışları içinde yanlarından ayrıldım. Malikane pek uzak sayılmazdı. Tempolu bir yürüyüşle en fazla yarım saatte oraya ulaşabilirdim. Önce 5 dakikalık can sıkıcı bir yürüyüşle kasabadan çıkacak, sonra atlarımızın hemen her dönemecini, her taşını tanıdıkları, öyle ki dizginleri tamamen serbest bile bırakabilirdi, eğitim alanına da giden tozlu patikada ilerleyecek, yolun yarısında köprünün başındaki küçük kiliseden sola dönecek ve küçük, girdili çıktılı bir dere boyunca uzanan, kestane ağaçlarıyla çevrili, az kullanılan bir özel yoldan oraya ulaşacaktım. Ancak beyaz çevre duvarları ve demir parmaklıklı kapısı görünmeye başlayan malikaneye yaklaştıkça cesaretim de kırılmaya başladı. Dişçiye kadar gelip de kapıyı çalmadan kaçmak için bahane arayan bir hasta gibi ben de o anda oradan sıvışmak istiyordum. Bugün olması gerekli miydi? Bu mektupla yaşanan tatsız olayı tamamen kapanmış olarak yorumlayamaz mıydım? İstemeden adımlarım yavaşlamıştı. Geri dönmek için henüz fırsat vardı. Eğer bir şey yapmakta tereddütleriniz varsa, kaçamak yollar her zaman daha çekici gelir. Ben de aynı düşünceyle küçük derenin üzerindeki uydurma tahta bir köprüden geçip malikanenin etrafından dolaşmak amacıyla çayırlara daldım. Yüksek bahçe duvarlarının çevrelediği tek katlı, geniş bir alana yayılmış olan bina, geç dönem barok tarzının izlerini taşıyordu. Eski bir Avusturya geleneğine uygun şekilde Schönbrunn sarısıyla boyanmıştı. Çerçeveler de yeşildi. Büyük bir avlunun gerisinde büyük olasılıkla hizmetkarlara, yöneticilere ait birkaç küçük müştemilat ve ahırlar görülüyordu. Tüm yapılar ilk geceki ziyaretimde göremediğim büyük, muhteşem bir bahçenin içine yerleştirilmişti. Ve yine şimdi ihtişamlı bahçe duvarındaki oval biçimli pencerelerden bakınca Kekes Falva Malikanesi'nin asla iç dekorasyonun etkisiyle düşündüğüm gibi modern bir ev olmadığını, Bohemya'daki tatbikatlarda sık sık rastladığımız türde bir taşralı çiftlik beyinin malikanesinden bir derebeyi şatosundan farkı olmadığını saptadım. Dikkat çekici tek şey, biçimi eski İtalyan çan kulelerini andıran 4 köşeli kuleydi. Binayla hiç uyumu olmayan bu yüksek yapı, belki de eskiden burada bir sarayın kalıntısıydı. Manejde eğitim sırasında bu kuleyi defalarca görmüş, büyük olasılıkla çevredeki bir köyün kilisesinin çan kulesi olduğunu düşünmüştüm. Oysa şimdi bu garip kulenin tepesinde kubbesinin olmadığını, üstünde gözlem ya da güneş banyosu yapmak için kullanılan düz bir terası olduğunu fark ediyordum. Bu malikanenin feodal, oturmuş yapısının bilincine vardıkça huzursuzluğum artıyordu. Biçimsel kurallara böylesine önem verilen bir ortamda, böylesine bir hatayla tanınmak. Ancak malikanenin bir yanından başlayıp, öteki yanından çıkıp kendimi tekrar demir kapının önünde bulunca kararımı vermiş, yeterli gücü toplamıştım. Bahçenin çakıllı yolunda, aynı yükseklikte budanmış, dümdüz bir sıra oluşturan ağaçların arasından evin kapısına ilerledim. Kapıdaki ağır bronz tokmağı kapıya vurdum. Eskiden kalma bir alışkanlıkla bu tokmak kapı zili yerine kullanılıyordu. Kapıyı hemen açan uşak bu beklenmedik ziyaretten dolayı hiç de şaşırmışa benzemiyordu. Hiçbir şey sormadığı gibi önceden hazırladığım kart vizitimi bile almadan zarif bir reveransla salonda bekleyebileceğimi belirtti. Hanımefendiler henüz odalarındaydılar, ancak hemen geleceklerdi. Kabul edilmem konusunda en ufak bir kuşku olmadığı besbelliydi. Randevulu ziyaretlerde olduğu gibi kabul edildim. O gece dans edilen kırmızı perdeli salonda gözlerimi sıkıntıyla gezdirdim. Boğazıma tıkanan yumru hemen bitişikteki odada geçen o tatsız olayı anımsatıyordu. Krem rengi, altın varak işlemelerle süslü bir sürgülü kapı, aptallığımın gerçekleştiği odayı salondan ayırıyordu. Birkaç dakika sonra bu kapının gerisinde sandalye sesleri, fısıldaşmalar, gidip gelmeler olduğunu fark ettim. Orada bir sürü kişinin olduğu anlaşılıyordu. Bu arada ben de bekleme süresini salonu inceleyerek değerlendirmeye karar verdim. Louis tarzı ağır, ihtişamlı koltuklar, sağda solda eski goblenler, doğruca bahçeye açılan camlı kapıların sağında ve solunda, her ne kadar bu konularda pek bilgili sayılmasam da çok değerli oldukları anlaşılan antika Büyük Kanal ve San Marco Meydanı tabloları. Tüm dikkatimi bitişikten gelen seslere verdiğimden olsa gerek bu sanat eserlerini pek inceliyor sayılmazdım. Tabak tıkırtılarını bir kapı gıcırtısı izledi. İşte koltuk değneklerinin döşemede çıkardığı düzensiz takırtılarda duyuluyordu. Birdenbire sürgülü kapının kanatları görünmeyen bir el tarafından içerden açıldı. Beni karşılayan Ilona'ydı. "Gelmeniz büyük incelik, saygıdeğer teğmenim. Ne iyi ettiniz." Ve beni çok iyi tanıdığım o odaya götürdü. Aynı yeşil masanın gerisinde, aynı köşede, aynı koltukta, benim için böylesine acı verici olan bu pozisyonu niçin tekrarlıyorlardı ki? Bacaklarını sakatlığı görünmeyecek şekilde iyice beyaz bir kürkle örtmüş olan küçük sakat kız oturuyordu. Herhalde benim olayı anımsamamam için örtülmüştü bacakları. Edith tarafından zorlama olduğu hemen anlaşılan samimiyetle karşılandım. İlk karşılaşmamızın tatsızlığın etkisinden ikimizin de hala kurtulamamış olduğumuz belliydi. Masanın üzerinden bana elini uzattığında bu eldeki gerginlikten onun da bu olayı düşündüğünü hemen anlamıştım. Üstelik ikimiz de sıkıntıyı dağıtacak ilk sihirli sözü etmeyi başaramıyordum. Neyse ki Ilona hemen bir soru sorarak bu boğucu sessizliği bozdu. "Teğmenim, size ne ikram edebilirim? Çay mı yoksa kahve mi?" "O hiç fark etmez. Siz ne alıyorsanız." "Hayır, siz ne isterseniz saygıdeğer teğmen. Resmiyete hiç gerek yok lütfen." "O zaman kahve rica edeyim." derken sesimin düzgün çıkmasından mutluluk duydum. Esmer Dilber'in böylesine sıradan bir soruyla ilk tutukluğu gidermesi gerçekten ustaca bir davranıştı. Uşağa siparişleri vermek için dışarı çıkıp bizi yalnız bırakması da aynı derecede tedbirsizlikti. Beni ne yapacağını bilmez bir halde kurbanımla baş başa bırakmıştı. Bir şey söylemem, her ne pahasına olursa olsun konuşmaya başlamam gerekiyordu. Boğazıma bir şey düğümlenip kalmıştı sanki. Bakışlarımdan da tedirginliğim hiç kuşkusuz anlaşılıyordu. Gözlerimin onun bacaklarını örten beyaz kürke takılmış gibi görünmesinden korktuğum için kızın oturduğu koltuğa doğru bakamıyordum bile. Neyse ki o daha soğukkanlıydı. Onda ilk kez gördüğüm anda da fark ettiğim gergin ve sinirli bir eda ile konuşmaya başladı. "Buyurun, lütfen oturun saygıdeğer teğmen. Koltuğu çekip yanıma yaklaşın. Niçin kılıcınızı çıkarmıyorsunuz? Barış zamanı değil mi? Masaya ya da pencerenin pervazına nereye isterseniz bırakabilirsiniz." Tedirginlik içinde bir koltuk çekip oturdum. Ama gözlerimde rahat bir ifadeyle bakmayı hala başaramıyordum. Neyse ki enerjik tavırlarıyla yardımıma yetişen yine o oldu. "Gönderdiğiniz inanılmaz güzellikteki çiçekler için tekrar tekrar teşekkür etmek isterim. Gerçekten muhteşem çiçekler bunlar. Şu vazoda nasıl güzel göründüklerine bakın. Ve ayrıca o saçma öfkemden, kontrolsüzlüğümden dolayı sizden özür dilemeliyim. Nasıl böylesine çirkin davranabildim, inanamıyorum. Utançtan bütün gece uyuyamadım. Halbuki siz öylesine iyi niyetliydiniz ki, üstelik nereden bilebilirdiniz? Ayrıca birden sinirli ve acı bir kahkaha attı. Ayrıca benim en gizli düşüncelerimi okudunuz. O gece dans edenleri seyredebilmek için özellikle o şekilde oturmuştum. Tam da sizin geldiğiniz anda öylesine dalmıştım ki, inanın bana o anda dans edebilmekten çok hiçbir şey istemiyordum. Dans için deli olurum. Başkalarının dansını saatlerce izleyebilirim. Hem de her hareketi ta ruhumun derinliklerinde hissederek. gerçekten her hareketi. Böyle zamanlarda başkaları değildir dans eden. Dansta dönen, eğilen, ayrılan, birleşen, sallanan, dansı yöneten, yönetilen hepsi ben olurum. İnsanın nasıl olup da böylesine çıldırabileceğini anlayamazsınız. Çocukken çok iyi dans ederdim. Hem de çok, çok severdim dans etmeyi. Şimdi de ne zaman bir düş kursam dansla ilgilidir. Bu size aptalca gelebilir ama ben düşlerimde dans ederim. Kim bilir, belki de babam için başıma bunun gelmesi iyi oldu. Aksi takdirde hiç kuşkusuz dansçı olmak için evden kaçardım. Hiçbir şey beni dans kadar heyecanlandıramaz. Her akşam tüm vücudunla, her hareketinle, tüm benliğinle yüzlerce insana sarılmak, havalara kaldırılmak, dönmek harika bir şey olmalı. Bu konuda ne denli çılgın olduğumu size kanıtlayabilirim de. Bakın, bütün büyük dansçıların resimlerini biriktiriyorum. Hepsinin var. Saharet, Pavlova, Karsavina. Hepsinin her rolde, her pozda fotoğrafları var. Bekleyin, size hepsini göstereceğim. Orada kutunun içindeler, şöminenin üstünde, cilalı, Çin işi oymalı kutuda. Sabırsızlıktan sesi birden gerginleşmişti. Hayır, hayır, öteki tarafta, kitapların sol yanında. Ne kadar beceriksizsiniz. Evet, işte buldunuz. Kutuyu nihayet bulup ona verdim. Bakar mısınız şu en üstte durana? En sevdiğim resim, ölmekte olan bir kuğu rolündeki Pavlova. Ah, bir yolculuk edebilsem, onu bir kez olsun görebilsem, sanırım yaşamımın en mutlu günü olurdu. Aynı anda arkamızdaki kapının menteşeleri gıcırdadı ve daha önce Ilona'nın çıktığı kapı yeniden yavaşça aralandı. Edith, suçüstü yakalanmış biri gibi heyecan ve panikle kutunun kapağını kapattı. Ses tonu değişmiş, konuşması emir verir gibi bir havaya bürünmüştü. Bunlar aramızda kalacak. Bu anlattıklarımdan kimseye bahsetmeyin. Kapıyı açan beyaz saçlı, favorileri Franz Josef stilinde özenle kesilmiş olan uşaktı. Hemen arkasından ise Ilona, üzeri çeşitli pastalarla ve çay takımlarıyla dolu bir servis masasının lastik tekerlerini itiyordu. Çay servisinden sonra yanımıza oturdu. Artık kendimi daha güvenli hissediyordum. Çay masasıyla birlikte fark ettirmeden odaya girip büyük bir samimiyetle ayaklarıma sürünmeye başlayan heybetli bir Ankara kedisi tekrar sohbete başlamak için iyi bir zemin oluşturdu. Kediyi biraz sevmemin ardından soru yağmuru başladı. Ne kadar zamandır buradaydım, garnizonda kendimi nasıl hissediyordum, falanca teğmeni tanıyor muydum, sık sık Viyana'ya gidiyor muydum? Böyle samimi, rahat bir sohbet başlamış, içeri girdiğim zamanki huzursuzluk tamamen kaybolmuştu. Hatta bu rahatlık içinde kızları inceleme fırsatı bile buldum. İkisi birbirinden çok farklıydı. Ilona cazibesi olan dolgun, kanlı canlı ve sağlıklı tam bir kadındı. Onun yanında Edith, yarı çocuk, yarı genç kız, yapısıyla 17 ya da belki 18 yaşlarında henüz olgunlaşmamış bir gençti. Ne çelişkili bir durumdur bu. Biriyle dans etmek, onu öpmek isterken ötekini bir hasta gibi şımartmak, sevgiyle okşamak, korumak ve her şeyden önce yatıştırmak istiyordunuz. Çünkü Edith etrafına tuhaf bir huzursuzluk duygusu yayıyordu. Yüzü bir an olsun hareketsiz kalmıyor, durmadan ya sağa ya da sola bakıyor, vücudunu ise bazen kasıyor, bazen de sanki yorgunluktan tükenmişçesine kendini koltuğa bırakıyordu. Konuşması da aynen yüz hatları gibi gergin ve hareketliydi. Daldan dala atlayan, kesik kesik hiç ara vermeden gerçekleşen hızlı bir konuşma tarzıydı bu. Kim bilir, belki de bu hareketlilik ve bu huzursuzluk bacaklarındaki zorunlu hareketsizliğin telafisiydi. Belki de sakatlığı konuşmalarını, davranışlarını içten içe ateşleyen bir faktördü. Ancak onu incelemek için pek zamanım olmadı. Hızlı hızlı sorduğu sorularla ve adeta kanatlanıp uçarcasına yaptığı konuşmalarla dikkatleri sürekli olarak üzerinde toplamayı başarıyordu. Hiç farkında olmadan kendimi canlı ve ilgi çekici bir sohbetin içinde bulmuştum. Bu bir saat kadar sürdü, belki de bir buçuk. Birden salon tarafından bir gölge yaklaştı. Rahatsız etmekten çekinircesine yavaşça ilerleyen biriydi bu. Herr von Kekesfalva. Lütfen, lütfen rahatsız olmayın diye mırıldanarak yanımıza geldi. Saygıyla doğrulup kalkmak istediğimi fark edince omzuma dostça bastırarak beni yeniden oturttu. Sonra da hafifçe eğilip kızının alnına ufak bir öpücük kondurdu. Üzerinde yine beyaz şeritli aynı siyah elbise ile modası geçmiş boyun bağı vardı. Onu hiç başka bir giysi içinde görmemiştim. Altın çerçeveli gözlüğünün arkasından temkinli bir şekilde bakan gözleriyle daha çok bir doktoru andırıyordu. Gerçekten de hastasının yatağının kenarına ilişen bir doktor gibi sakat kızının yanına kanepeye oturdu. İlginçti ama içeriye girdiği andan itibaren odaya hüzünlü bir hava hakim olmuş, kızına yönelttiği kısmen babacan, kısmen endişeli bakışlar o ana kadar olan sohbetimizde yakaladığımız ritmi yok etmiş, bir anlamda karartmıştı. Tutukluluğumuzu o da fark ederek sohbeti yeniden canlandırmaya çabaladı. Karargaha, süvari yüzbaşısına ve şu anda Savaş Bakanlığı'nda tümen komutanı olan eski albayımıza ilişkin sorular birbirini izledi. Orduda çalışanlarla ilgili konuları şaşırtıcı derecede iyi bildiği anlaşılıyordu. Nedendir bilinmez ama bana konuşmalarında yüksek rütbeli subayları olan yakınlığını özellikle belirtiyor gibi gelmişti. 10 dakika daha sonra izin isteyebilirim diye düşündüm. O anda kapı vuruldu. Uşak yalın ayak yürümüşçesine sessiz, yavaş adımlarla içeri girip Edith'in kulağına bir şeyler fısıldadı. Genç kız birden kendini tutamayarak haykırdı. Beklesin. Yo hayır, en iyisi bugün için beni rahat bıraksın. Gitsin, ona ihtiyacım yok. Edith'in bu şiddetli çıkışı hepimizi huzursuz etmişti. Orada gereğinden fazla kalmış olmanın ezikliğiyle ayağa kalktım. Ancak aynen Uşak'la konuştuğu ses tonuyla bana da bağırdı. Oturun lütfen. Önemli bir şey değil. Edith'in emredici ses tonundan küstahlık havası seziliyordu. Babası da bu durumdan tedirgindi. Çaresizlik içinde üzgün bir yüz ifadesiyle uyardı. Ama Edith... Genç kız belki babasının korkulu halini, belki de benim ürkek tedirgin halimi görünce sinirlerine hakim olamadığının farkına vardı ve bana dönüp açıklama yapma gereği duydu. Özür dilerim. Joseph böyle aniden içeri gireceğine biraz bekleyebilirdi. Her gün aynı işkence. Bana kültür fizik yaptıran masörüm gelmiş. Tamamen saçmalık bu. Bir, iki, bir, iki, yukarı aşağı, yukarı aşağı. Bununla iyileşeceğimi sanıyorlar. Bu da doktorumun en son buluşu. Tamamen gereksiz, yararsız, sıkıntıdan başka bir şey değil. Tüm öteki tedaviler gibi anlamsız, boş. Babasına her şeyden onu sorumlu tutarmışçasına ısrarcı, kışkırtıcı bir ifadeyle bakıyordu. Adamcağız hiç kuşkusuz bunların benim önümde olmasından utanmıştı, üzüntüyle ona doğru eğildi. Ama yavrum, sanıyor musun ki Doktor Kondor? Ancak hemen sustu. Genç kızın dudakları titremeye, küçük burun delikleri inip kalkmaya başlamıştı. Geçen günkü olayda da dudakları aynen böyle titremişti. Bir kriz, daha yaşayacağı korkusuna kapılmıştım. Ancak Edith birden uzanıp kızardı ve mırıldandı. Peki, gidiyorum. Hiç ama hiç anlamı olmamasına rağmen gidiyorum. Teğmenim, beni bağışlarsınız değil mi? Umarım bizi kısa bir süre içinde tekrar ziyaret edebilirsiniz. 6. ayrımın sonu. Sayfa 66.